Ayrım 24, Rehine Elizabeth Lowell, sayfa 281. Lomas, Santa Fe, Pazartesi 00:25, 47. Bölüm. En iyi olarak tanımlanmayı tercih ederim sayın yargıç, dedi Sturgis, üzerinde çalışılmış mahkeme salonu gülümsemesiyle. Fikriniz kaydedildi danışman, ama ben tanımlamamdan vazgeçmiyorum, dedi Grace. Yüzünü eski kocasına çevirmeksizin konuşmasını sürdürdü. Ne ile suçlanıyorsun? Faroe izledi, büyülenmişti. Grace şu anda 16 yıl önce tanıdığı sert bir halk avukatı olmak için kararlı Grace'den oldukça farklıydı. Franklin konuşmaya başladı. Fakat Sturgis ona izin vermedi. Benim idare edeceğimi anlaşmıştık, hatırladın mı? Ted viskisinin son birkaç damlasını yudumladı. Grace'in küçümser bakışlarını aldırmadan kibirli bir şekilde büfeye doğru yürüdü ve kadehine bir duble daha koydu. Yasa olarak sayın yargıç, henüz bir suçlama yok, dedi Sturgis. Hiçbir suçlama olmaması bizim görevimiz. Yetkililerle birlikte tartıştığımız konunun bir parçası da bu. Ted zeki ve dahi bir adam. O isimsiz federal yetkililere uluslararası mali durum karmaşasını anlayabilmesi için yardım edebilecek konumda olabilir.
Öyleyse bir anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz, dedi Grace. İlginç. Müvekkilinin gücünün acı sonu için onu mücadelenin odak noktası yaptığını düşünmüştüm. Ya hepsi ya hiçbiri, senin ilken değil mi?
Bazen hepsi seçeneği oldukça cesaret kırıcıdır, diyerek ekledi Sturgis sırıtarak. Biz de bunun tartışma sürecindeyiz değil mi Harkin?
Harkin herhangi bir anlama gelebilecek bir mimik yaptı.
Görevli kuvvetlerle konuşun ya da Birleşik Devletler Hukuk Barosu'yla, ben sadece bir bebek bakıcısıyım.
Siyahlar içindeki Grace el yapımı halının üzerinde kafesteki bir panter gibi sinsice dolanıyordu. Büfenin yanında durdu. Ted'in yanında. Eğer Ted daha iyi bir durumda olsaydı, Faroe ona daha da yakınlaşabilirdi. Faroe şu an için sadece gösterinin keyfini çıkarıyordu. Grace, Faroe'nin yaklaşmasını istediği zaman ona bunu söyleyen ilk kişi zaten Grace olurdu.
Görevli kuvvetler, dedi Grace, Birleşik Devletler Hukuk Barosu, tüm bunlar kulağa hiç de iyi gelmiyor. Senin gibi bir finans dahisi nasıl olur da böylesine kötü bir durumda kalır? Oh bekle, tahmin etmeme izin ver. Bu durumun Meksikalılarla yaptığın bir alışverişle ilgisi var mı?
Franklin ona arkasını döndü.
Yazık, dedi Grace, sana dikkatli olman gerektiğini söylemiştim. Orada farklı bir sistem var.
Plato o plomo.
Grace Sturgis'e dönerek, böyle miydi, dedi. Ted sonunda gri yerlerden kirli kara paraların içine mi daldı? Bu paranın da çoğu aklanmak için yalvarıyordu. Yani oldukça kârlı.
Franklin döndü. Dinle seni, Ted, diyerek araya girdi Sturgis. Söyleyeceğin herhangi bir şey bizim hükümetle olan görüşmemizi tehlikeye sokacak. Bu subaylar senin avukatların değil. Onlar kolayca senin gardiyanların da olabilir. Kes sesini.
Franklin önce avukatına, sonra eski karısına baktı ve başını geri çevirdi. Görevli subayları işaret ederek, onlardan kurtul, dedi. Grace'le konuşmaya ihtiyacım var. Harkin boş ellerle aşağı geldi. Elimizdeki arama yetkisiyle yukarıda bulunabilecek bir bilgisayar yok. Başka bir izin alıp daha derinlemesine arama yapabiliriz.
Bu saçmalık yeterince uzadı, dedi Grace Harkin'e. Başka bir izin almanıza karşı çıkacağım.
Evet hanımefendi, bunu yapacağınızı biliyorum.
Franklin kadehi büfeye çarptı. Kristal cam parçacıkları havada uçuştu. Grace'e doğru ilerleyerek keskin bir şekilde
''Nerede?'' diye bağırdı. ''Lanet olası bilgisayar, nerede?''
''Ben nereden bileyim? Kaybeden sensin, ben değil.''
Faroe, Franklin ve hoş kristal parçaları arasında yavaşça hareket etti. Franklin elini sallayarak
''Kurtul şunlardan Stu, hemen şimdi.'' dedi.
Sturgis Harkin'i bir köşeye çekerek onunla sessizce bir şeyler konuştu. Harkin birkaç kez kafasını olumsuz anlamda salladı. Sturgis isteklerini tekrarladı. Sonunda Harkin kabul etti ve Sturgis başıyla onayladı. Subaylar onları duyamayacakları bir yere geçtiklerinde avukat el yapımı halının ortasında boks maçını yöneten bir hakem gibi yerini aldı.
Sayın yargıç, dedi. Ted,
Faroe Grace'in yanına gitti. Sturgis kaşlarını çattı, ardından omuzlarını silkti.
''Lanet olası bilgisayar nerede?'' diye sordu Franklin.
''Eğer yardımımı istiyorsan,'' dedi Grace, ''bana neler olduğunu anlat.''
Sturgis mahkeme salonundaymış gibi davrandı. ''Yargıç Silva, bilgisayar kanıt değerinde bilgiler içeriyor. Gerçekten bir araştırmaya müdahale ediyor konumda olmak istemezsiniz değil mi?''
''Bu lafları bir tarafına sok danışman,'' dedi Grace gözlerini eski kocasından ayırmadan. ''Yasal süreci nasıl işlediğine dair vaaz vermene ihtiyacım yok. Anlat Ted, bunun Carlos Calderon ve Meksika'daki iş arkadaşlarıyla bir ilgisi var mı?''
Franklin araya girmeden Grace'in arkasında bir yere bakıyordu.
''Aslında,'' dedi Sturgis, ''Carlos Calderon ve arkadaşları Ted'e geldi. Ted de hemen onların amaçlarının uygunsuzluğunu fark ederek onlara karşı kullanılabilecek kanıt toplamaya başladı.''
Faroe homurdandı. Grace ona yan yan baktı. Faroe yeniden poker oyuncusu ifadesini takındı.
''Grace, yani siz gerçekten gizli iyi vatandaşlarsınız öyle mi?'' diye sordu eski kocasına. ''Bu kararı Ed Şehri Yatırım Şirketi'ni ekipler izlemeye başlamadan önce mi, sonra mı verdin?''
''Müvekkilim henüz herhangi bir şeyle suçlanmamıştır. Yani işbirliği hala gönüllü olarak tanımlanıyor Sayın Yargıç. Olayın bizim açımızdan anlatılan halinin geçerli olacağından oldukça eminiz.''
''Bu doğru,'' dedi Franklin Grace'e sert bir şekilde.
''Bunların hepsi yakında bitecek, güven bana. Şu an bazı insanlarla konuşuyorum, önemli insanlarla. İki şeyden biri olacak. Ya olay tamamen kapanacak ya da ben bir kahraman olacağım. Bana yardımcı olursan kariyerinin bundan kötü etkilenmeyeceğini garanti altına alabilirim.''
Grace birden eski kocasına bir avukatı bile kıvrandıran bir bakış attı.
''Bir politikacı mı yoksa bir dolandırıcı mı? Seni hangi türlü daha çok küçümseyeceğimi bilemiyorum. Kariyerime zarar vermen ya da vermemen umurumda değil. İlgilendiğim tek şey Lane. Peki ya oğlumuza ne olacak?''
Franklin yüzünü çevirdi. ''Ona ne olmuş?''
Faroe nazikçe Ted'in suratına inecek olan Grace'in yumruğunu yakaladı.
''Yerlerimizi alalım,'' dedi Sturgis. ''Oğlunuzun durumuyla benim müvekkilim ve hükümet arasında devam eden gelişmelerin bir ilgisi yok. Lane yalnızca ahlaki konularda disiplinli, ülke dışında katolik bir yatılı okulda okuyan sıkıntılı bir genç.''
Grace ayakkabısına bulaşmış bir pislikmiş gibi avukata baktı.
''Ted size Carlos Calderon ve Hector Rivas ile olan küçük anlaşmasıyla ilgili bir şeyler anlatmadı mı? Size...''
Faroe Grace'in elini sıktı ve araya girdi.
''Bunu duymak istiyorum. Lane bu resimde nerede yer alıyor danışman?''
Sturgis başını salladı. ''Biz hükümete Lane'den bahsetmedik. Siz de bahsetmezseniz akıllıca olur diye düşünüyoruz.''
Grace duyduklarına inanamayarak, ''Birleşik Devletler yetkilileri babasının hareketlerinden sorumlu tutulan, yabancı bir ülkede rehin olan masum bir çocuğu bilmek istemez mi diye düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Franklin ve Sturgis birbirlerine baktılar. Avukat bunun bir parçası olmadığını açıkça ifade eden bir tavırla arkasını döndü. Franklin büfede parçaladığı kadehe uzunca baktı. Sonra iç çekti ve eski karısıyla yüz yüze geldi.
''Lane'in bu olaylarla nasıl bir ilgisi olabilir?'' dedi Franklin imalı bir ses tonuyla. ''İkimiz de onun benim oğlum olmadığını biliyoruz.''
Grace Ted'e baka kaldı, konuşamayacak kadar kızgındı.
''İyi iş, aşağılık herif,'' dedi Faroe. Sesi Franklin'inki kadar doğaldı. ''O senin DNA'ndan değil. Bu yüzden de bu işin parçası olamaz, öyle değil mi?'' ''Sen de kimsin?'' dedi Franklin.
''Oğlunun hayatını kurtarmaya çalışan bir adam. Dizlerinin üstüne çöküp başarmam için yalvarman gerekiyor aslında.''
''Çünkü Lane ölürse sen de ölürsün.''
Ama Faroe bu kadar tanığın arasında bunu söyleyemezdi.
''Onu IRS'e anlat,'' dedi Faroe.
Dipnot, IRS, Internal Revenue Service, Devlet Gelirleri Dairesi.
''Tüm o vergi indirimlerini Lane adında bir köpek için mi alıyorsun?''
Grace derin bir nefes aldı. Faroe'yi odadaki herkesten daha iyi tanıyordu. Korkmuştu.
''Bu noktada,'' dedi Sturgis etrafına bakmadan, ''Lane'in DNA'sı, Grace'in sunduğu rehin alınma teorisinde büyük bir delik açıyor.''
Doğru dedi Franklin hızlıca.
Eğer Carlos ve Hector Rivas Lane'i rehin alıp beni kontrol edebileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Ellerinde yanlış rehine var. Bunu fark ettiklerinde onun gitmesine izin verecekler. Ona zarar vermeleri için hiçbir neden yok, öyle değil mi?
Franklin Faroe'nin gözlerine bakmayı denedi ama buna cesaret edemedi. Grace'e döndü ama yanıldı. ''Sanırım Doğa Ana senin üremene izin vermediğinde ne yaptığını biliyordu.'' dedi Grace.
''Bana böyle çok erdemliymiş gibi davranma.'' dedi Franklin. ''Hayatın yalanlarla dolu olan sensin.''
Faroe hala Grace'in elini tutuyordu. Ama aslında içinde bir yanı Grace'i Franklin'in üstüne salıvermek istiyordu. Ve ona yardım etmek istiyordu. Daha sonra Lane güvende olduğu zaman...
Sturgis,
Faroe'nin sözleri kırbaç gibiydi. Geri dön ve şu budalayı sustur. Ya da onun yaydığı kıçını şuradan kaldır. Böylece sen ve ben biraz iş konuşabiliriz.
Dinle seni piç diyerek söze başladı Franklin.
Kes şunu Ted dedi Sturgis arkasına dönerek. Böyle yaparsan hiçbir yere varamayız. Senin problemin benim değil dedi Faroe. Anladığım kadarıyla o bilgisayara gerçekten ihtiyacınız var değil mi?
''Onu şu sürtüğün sakladığını biliyorum.'' dedi Franklin homurdanarak.
Faroe Ted'e kafasını dikmiş oldu. Dört kadeh viskinin etkisini denen bir bakış attı. ''Avukatın sana iyi bir öğüt verdi.'' dedi Grace. ''Ya bu öğüdü al ya da bebek bakıcılarının yanına dön.'' Franklin yeniden Faroe'ye baktı. Sonra arkasını döndü ve bara yöneldi. ''Bilgisayara mı ihtiyacınız var yoksa sadece bazı verilere mi?'' diye sordu Faroe Sturgis'e. ''Bilgisayar olsa iyi olur ama bazı listeler var.''
''Ne gibi?'' diye sordu Grace.
''Deniz aşırı birkaç ülke arasındaki fon hareketlerini gösteren yatırım listeleri.'' dedi Sturgis.
''Bilgisayarda olabilecek diğer numaralardan bu hesap numaralarını nasıl ayırt edebiliriz?'' diye sordu Faroe.
''Dosyanın tam adı Plaza. Aruba ve Panama'daki bankalardan Nauru'nun kıtalar arası bankasına para transferlerini içeriyor.''
''O banka nerede?'' diye sordu Grace.
''Deniz aşırı bir yerde.'' dedi Sturgis.
''Güney Pasifik.'' dedi Faroe. ''Zamanında Nauru'nun bütün ekonomisi guanolara, yarasa bokuna dayanırdı. Sonra bazı zekiler uluslararası banka kuruluşlarının kiralanması işini keşfettiler. Şimdi Nauru'nun vatandaşlarından çok bankası var.''
Franklin Faroe'ye ilgiyle baktı. ''Sen ne yaptığını bilen bir adama benziyorsun.''
''İnan bana.'' dedi Faroe, ancak bakışları Sturgis'in üzerindeydi. ''Ve sakın beni kazıklamaya kalkma. Hepimiz bu işin içinden sağ çıkabiliriz.'' Ted içkisini yudumlayacakken durdu ve Sturgis'e baktı. Sturgis odadaki en tehlikeli şeyin silahlar olmadığını henüz anlamış gibi Faroe'yi izliyordu. Faroe gülümsedi. Bu Sturgis'in kendini daha iyi hissetmesini sağlamadı.
''Eğer bu dosyayı bulursak,'' dedi Faroe, ''Lane'in serbest kalabilmesi için bizimle çalışacaksınız.''
''Ah, elimizden geleni yaparız, evet.'' dedi Sturgis, ''kesinlikle, Ted'e itiraf ettirmeden.''
Faroe yanlış cevap diyerek araya girdi ve bekledi.
''Bize bu dosyayı getirirsen, Lane'in Birleşik Devletler'de güvende olduğunu görmek için her şeyi yaparız.'' dedi Sturgis, mutsuz bir şekilde.
Faroe Grace'e baktı.
''Bunu yazılı bir belge olarak alırdım ama yasal oyunlar oynamaya vaktimiz yok.'' dedi.
Lane'in yaşamak için 12 saati kalmıştı.
I-5 güneye ilerlerken pazartesi 00:35 48. bölüm. Grace başını koltuğa yasladı ve aynı istikamette akıp giden arabaları izledi. Trafik bir sınırda başlayıp diğerinde son bulan uluslararası çelik bir nehir gibiydi. Faroe Grace ile konuşmaya çalışmadı. Grace de onunla söylenecek hiçbir şey yoktu. Baba federal koruma altında güvendeydi. Oğlu ise babasının günahı yüzünden infaz edilmeyi bekliyordu.
''İzleniyor muyuz?'' diye sordu Grace.
''Henüz değil.
Saatte 98 mille gidiyor olmanın bununla bir ilgisi olabilir mi?''
''92 ve yoldaki en hızlı araç ben değilim.''
Bir Lexus Faroe'nin bu sözlerini kanıtlarcasına yanlarından roket gibi geçip gitti. Onu Baja California plakalı başka bir sürücü daha takip ediyordu. Faroe aynaları kontrol etti. ''Lane için bilgisayarı aldığın zaman biliyor muydun?'' dedi.
Grace öylece donup kaldı. ''Ne düşünüyorsun?''
''Bilmediğini.
Grace'in gülüşü kısa ve sertti. Sanırım güvenin için sana minnettar olmam gerekiyor.
Aslında orada tanıklar olduğu için Ted minnettar olmalı. Onu kırılmış kadehle kanlı parçalara ayırabilirdin.
Sen de ona aşk notları göndermiyordun.
Ölümü için uygun bir tarih belirlemeye çalışıyordum.
Grace Faraway'a yan yan baktı ve dedi.
Üzerinde hala çalışıyorum diyerek güldü Faraway zalimce. Ama ne olduğu fark etmez. Bu konuda çok nazik olacağım. Söz veriyorum. Önce istediğini alacaksın.
Grace güldü. Seninle ne yapacağım ben Joe?
Faraway bana yarın sor diyene kadar Grace yüksek sesle konuştuğunu fark etmemişti. Gülüşü hıçkırarak ağlayan birini andırıyordu.
Faraway kontrol panelindeki saate göz attı. Steel bir saat içinde iniyor olmalıydı. Faraway güneye ilerlerken en azından Grace için Steel'in yanı güvenli bir yer olurdu.
Sence Lane bu dosya hakkında herhangi bir şey biliyor mu diye sordu Faraway.
Bana herhangi bir dosya bulduğundan bahsetmedi.
Lane'i aradığında bunu ona soracağım. Eğer kablosuz bağlantı için gerekli donanım varsa dosyayı doğrudan uydu telefonuna aktarabilirim.
Ted'in hapisten çıkma kartı olarak gördüğü dosyayı görmek isterim.
Bu işimize yarar mı diye sordu Grace. Görene kadar cevap veremem ama gerçekten iyi bir fikrim var. Bence plaza dosyası sadece Hector, Carlos ve geri kalanlar için yapılan San Marco Bankası'nın kara para transfer işlemlerinin bir listesi.
Ama bu Ted'in de başını belaya sokar. Neden bunu yapsın ki?
Eğer 20 ya da 50 ya da her ne kadar milyon dolarsa bu kadar para birçok ekip almaya yeter. Federal ajanlara yol gösterirse dosyayı ele geçirecekler ve onun sırtını sıvazlayıp gitmesine izin verecekler.
Ama bu bir çeşit özel federal birliklerine verilen yüklü bir ödeme dedi Faraway'a, Grace'in araya girmesini aldırış etmeden.
Bu ekipleri Birleşik Devletler Hükümeti'nin kar merkeziymiş gibi anlatıyorsun dedi Grace yorgun bir şekilde. Bunun Meksika'nın özelliği olduğunu sanıyordum.
Faraway'a omuz silkti.
Hükümetler insanlar tarafından kurulur. Bazı insanlar diğerlerinden iyidir ve herkesin bir fiyatı vardır. Bazen daha çok Meksika'da olduğu gibi bürokratlar ve politikacılar doğrudan zengin olurlar. Diğerleri bürokrasi ya da politik partiler aracılığıyla paranın peşinden giderler. Ve bu paranın ve gücün olduğu çimenler onun için dans eden filler ve maymunlar tarafından ezilir.
Ama
Ted'in söylediklerini duydun. Büyük ve kişisel yasal problemlerini çözebilmek için avukatı ve hükümeti temsilcileriyle anlaşmaya çalışıyordu. Bu bir çeşit yolsuzluk değil de nedir diye sordu Faraway.
Durumun böyle olduğuna inanıyorsan neden uğraşasın ki?
Çimenleri severim dedi Faraway. Özellikle uzun yassı yapraklı olanları, Lane gibi. Eğer fillerin dans ederken onu ezmelerini engelleyebilirsem bu benim için yeterince iyi olur.
Sessizlik büyüdü, millerce. Grace acı bir şekilde iç çektiğinde sınırda daireler çizen helikopterlerin görüş alanı içine girmişlerdi. Faraway cevap vermedi, buna gerek duymadı.
Çok zengin ve politik bağlantıları olan Ted gibi bir yılan baş yargıyla politik bir şekilde konuşur dedi Grace. Bırak resmi olmayan milyon dolarlık cezalar ödesin. Aksine onları bu olayın herkesin yararına olduğuna ikna eder.
Bu durumdan memnun olmamı bekleme benden dedi Faraway. Olmamış gibi davranmamı da. İstemeyeceğim. Sturgis gibi bir avukat tarafından Ted erdemli, fedakar, önde gelen bir vatandaş gibi bile görünebilir. Sturgis yeterince iyi olursa Ted'e başkanlıktan bir övgü mektubu bile gelebilir.
Faraway'a tabii diyerek Grace'e katıldı. Sesi sinirden incelmişti. Ve o kendi yolunda seni ve Lane'i hayatından atmaya hazır.
Yargıçlık yapmadan da yaşayabilirim.
Faraway'a bir an için baktı. Ne gözyaşı ne kaş çatma. Yüzünde sadece nasıl bırakacağını bilmediği bir kararlılık vardı.
Olmadan yaşayamayacağım tek şey oğlum.
Ted Lane'in tutsaklığı hakkında bir açıklama yapamayacak dedi Grace öfkelenerek.
Bunu duymak hoşuna gitmeyecek ama söylemek zorundayım dedi Faraway'a. Ted ve Sturgis seni yalancı bir kaltak, Lane'i ise kendini Meksika'da bir karmaşanın içinde bulan bir uyuşturucu bağımlısı gibi karalamaya çoktan başlamışlardır.
Grace derin bir nefes aldı.
Lane bir rehin olarak ölmeyecek dedi Faroe. Sözleri sesindeki sakinlikten çok daha korkunçtu. Muhtemelen kazara yüksek dozdan ölecek. Eğer Hector çocuğun koluna bir iğne yapmazsa Sturgis cesedi kıyıya vurmuş bir halde bulacak.
Kes şunu.
Deniyorum ancak federal olarak korunan Ted ile birlikte biz iki ucu boklu bir değneği tutuyoruz. Güçlü insanlar politikacılar olsun ya da sahtekarlar, yarım kalmış sonları sevmezler. Yarım kalan sonlar parlak plazma ekrandaki gerçeğin resmiyle dikkatlerini dağıtır. Yani her gün kanallarda rastlanan önemsiz haberler gibi.
Grace tekrar ve tekrar Faroe'ye baktı. Faroe'nin yüzü çevre yolunun tepedeki ışıkları, titrek civa buharları içinde Lane'in kulübesinde gördüğü Huichol ölüm maskelerine benziyordu.
Gerçekleri gizlemek o kadar da kolay olmasa gerek dedi Grace.
Sandığından daha kolay. Ama birkaç kilo kokainle bazı ahmaklar tutuklanır ve senin yükselen kariyerini izlerler. Eldeki kanıtlar Meksika'nın önde gelen bir ailesiyle ilişki içinde olduğunu gösterir. Uyuşturucu işi yapıyor olmak gerçekten önemli değil. Önemli olan sadece uyuşturucu işi yapıyormuş gibi görünmek.
Faroe sinyal vermeden ana yol üzerindeki çıkış yoluna girdi ve gittikçe daralan yolda vitesi düşürdü. Helikopter ne Birleşik Devletler ne de Meksikalı politikacıların durdurmak istemedikleri, sadece durdurmak istiyormuş gibi göründükleri, yasa dışı yabancı geçişini engellemek için Spring Canyon'a doğru pistten ayrılırken Faroe Brownfield Park yerine girdi.
''İzleniyor muyuz?'' diye sordu Grace.
Faroe'nin tek söylediği Lane'i arama zamanı oldu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 293.